Ayrım 22.
Ne ki Rus biçimcileri edebiyatı incelemenin kendine özgü yöntemiyle kendi başına ayrı ve özgün bir bilim olduğuna inanıyorlardı. Yapısalcılarsa özgün bir yöntem aramak gereğini duymazlar. Dil bilim modelini örnek olarak almaktan yanadırlar çünkü edebiyat da bir göstergeler sistemidir ve üstelik dilsel olduğu için sistemi de temelde dilin sistemine uyacaktır. Arketipçi eleştiri. Son olarak 20. yüzyılda doğmuş bir eleştiri yöntemine kısaca değinmek istiyorum. Bazen mitopoeik, bazen de arketipal adını alan bu yöntemi esere dönük eleştiri bölümüne koyarken çok tereddüt ettim. Çünkü bu yöntem birçok bilgi kollarına elini atar. Antropoloji, psikoloji, tarih, karşılaştırmalı din gibi çeşitli bilim kollarını kullanır ve bu bakımdan mesela tarihi eleştiriye, sosyolojik eleştiriye de benzer. Ne var ki arketip eleştirisi yine de esas amacı bakımından esere dönüktür. Çünkü eninde sonunda eseri açıklamak ister. Biçimci eleştiri gibi metne eğilerek orada yer alan ögelerin anlamını araştırır ama bunu estetik yaşantıyı meydana getiren yapıyı ortaya çıkarmak için değil, çok eski çağlardan beri insanları etkileyen, onlara derinlerden seslenen bir takım ölümsüz arketipleri ortaya çıkarmak için yapar. Edebiyat eserlerinde tekrarlanan bu arketipler, kişiler olabilir, imgeler olabilir, simgeler olabilir, durumlar ya da olay örgüleri olabilir. Ana örnek, ilk model gibi anlamlara gelen arketip, Platon'un ideaları gibi evrensel ve genel bir ilk modeldir ve edebiyat eserlerinde bu genel arketipin çok az farklı şekillerde tekrarlandığını görürüz. Çeşitli ülkelerdeki masallara bakacak olursak, bunların bazılarında geniş hatlarıyla aynı olay örgüsüne rastlarız. Bir kralın ya da padişahın oğlu değerli bir nesneyi veya bir kızı bulmak için yola çıkar. Birçok engellerle karşılaşır. Doğaüstü güçlere sahip insanlardan ya da hayvanlardan yardım görür ve sonunda istediğini elde ederek döner. Ana çizgilerini verdiğimiz bu temel örnek bir arama arketipidir. Bu arketipi yalnız masallarda değil, mitoslarda, eposlarda, ortaçağ romanslarında, modern romanlarda da buluruz. W.H.Oden'e göre, hatta bir detektifin katili aradığı polis romanları da bu arketipin değişik bir şeklidir. Söz konusu eleştiri yöntemi bu arketiplerin kökenini eski mitoslarda ve ilkellerin ayinlerinde bulur. Bu bakımdan arketipçi eleştiri okulunun açısından edebiyat arketip olan kişilerin, durumların, simgelerin ifadesidir ve eleştirici yazarın farkında olmadan kullandığı bu mitos dilini çözmek ve eseri daha anlaşılır bir tarzda açıklamakla görevlidir. Arketipçi eleştiri yönteminin doğmasında en büyük rolü oynayanlardan biri The Golden Bough 1890-1915 adlı kitabıyla Sir James G. Fraser olmuştur. Fraser'ın bu eseri ilkel ayinler ve mitoslar üzerinde önemli bilgiler getirmiş ve geniş yankılar uyandırmıştı. Aynı sıralarda Cambridge Okulu diye anılan bir grup antropolog ve klasik Yunan bilgini J. E. Harrison, F. M. Cornford, A. B. Cook, Yunan mitologyası dini ve bunların Yunan tragedyalarıyla ilişkileri üzerinde yaptıkları araştırmalarla edebiyat ile mitoslar ve ayinler arasındaki bağlara ışık tuttular. Arketipçi eleştiri yönteminin çok önemli bir kaynağı da Carl Jung olmuştur. Jung'un mitosların insan ırkının ortak bilinç dışına, collective unconscious ait olduğu ve bu nedenden arketiplerin edebiyatta tekrarladığı tezi, eleştiriciler için yeni ufuklar açan fikirlerdi. Mitosların doğuşunu araştıran birçok antropolog, bunların ilkellerin çok eski ayinlerinden çıktığı kanısına varmışlardır. Gerçi mitosun çeşitleri çoktur ama en önemlisi bitki dünyasında her yıl tekrarlanan ölüm ve yeniden doğum olayıyla ilgili olandı. Özellikle yakın doğudaki bu ayinler her ne kadar ayrıntılarda farklar gösteriyorsa da genel çizgileriyle birbirine benziyorlardı. Daima bir tanrı ya da onu temsil eden bir tanrı kral bu ayinlerde her yıl ölüyor, sonra diriliyordu. Doğada rastladığımız doğum, ölüm ve yeniden doğumun ya da dirilişin simgesiydi bu. Tanrı kralın ayinde geçirdiği dönemler, güneşin, ayın, mevsimlerin, yılın geçirdiği dönemlerdi. Hepsi doğarlar, ölürler, yeniden doğarlar. Kısacası doğanın temel ritmi. İlkel toplumların böyle bir ayinden beklediği şey, büyü yoluyla doğayı etkilemek ve onu denetimi altında tutmaktı. Özellikle bahardaki yeni yıl ayinlerinde amaç, düşman güçleri yenerek hayatın yeniden fışkırmasını, dolayısıyla bereketi sağlamak ve böylece toplumun refahını ve iyiliğini korumaktı. Başka bir deyişle, gücünü yitirmiş toprağı yeniden canlandırmak ve ölen yılı diriltmekti. İnanılıyordu ki, istenilen olayın yer alması için bu olayın takliden ayinde temsil edilmesi, büyü yoluyla olayın gerçekten meydana gelmesine neden olacaktır. Söylendiğine göre, başlangıçta bu ayinlerde Tanrı Kral gerçekten öldürülüyor ve yerine yenisi alıyordu. Sonraları bu ölüm simgesel oldu. Kral sözde ölüyor, sonra diriliyordu. Sözüne ettiğimiz Cambridge Okulu'nun J.E. Harrison, F.M. Cornford, A.B. Cook, Gilbert Murray incelemeleri şunu göstermiştir ki, Yunan tragedyasının kökeni bu çok eski ayinlere gelip dayanır. Aristoteles, tragedyanın Tanrı Dionysos için ayinlerde okuyup söylenen dini şarkıdan, Dithyrambos'tan doğduğunu söylemiştir. Bugünkü incelemeler Dionysos ayinlerinin çok daha eski olan yukarıda sözünü ettiğimiz bir temel ayinden geldiğini ve Yunan tragedyasının da bu ayini ve onu anlatan mitosun parçalarından kurulu bir düzeni andırdığını göstermektedir. Sık sık verilen örneklerden biri Sofokles'in Kral Oidipus oyunudur. Oyunun başında Tebea şehri korkunç bir durumdadır. Tanrıların gazabına uğramış, toprağıyla, kadınlarıyla, hayvanlarıyla bir kısırlık içine düşmüş, adeta ölüme mahkum olmuştur. Tebea'nın bu durumdan kurtulması ancak Kral Oidipus'un ayinlerdeki Tanrı Kral gibi toplum için feda edilmesine bağlıdır. Oidipus gözlerini kör ederek şehri terk ettikten sonra Tebea kurtulur ve hayat normale döner. Mitosun Yunan tragedyalarında oynadığı rol ortaya atıldıktan sonra aynı ayin unsurlarının diğer edebiyat eserlerinde de yer alacağını düşünmek ve genellikle mitostan gelen bir şeyler bulunacağını iddia etmek şaşırtıcı olmazdı. Özellikle anlatı türlerinde olay örgüsü bakımından kaynak olduğuna kuşku yok. Ayinlerin kendisi değil ama mitoslardır bu kaynağı oluşturan. Gerçi mitosun ne olduğu ve nasıl doğduğu üzerinde çağımız bilginleri arasında tam bir anlaşma olduğu söylenemez. Ama çoğuna göre mitos, bu ayinlerde yapılanların sözde anlatımıdır. Yani bir tanrının, kralın ya da tanrı kralın ayinde rakibiyle savaşımı, onu öldürmesi kendinin de ölüp yeniden dirilmesi ve topluma dönmesi. Bu ayinde rakip, karanlık güçleri, kıtlığı, ölümü temsil etmektedir. Tanrı Kral'ın zaferi ise, dediğimiz gibi, bitkisel yaşamın baharda yeniden canlanması demektir. Bereket, bolluk demektir. Joseph Campbell, Hero with a Thousand Faces 1949 adlı kitabında bu ayinleri anlatan çeşitli mitosları, mitos parçalarını, folkloru incelediğinde bunların bir tek ana mitos altında toplanabileceğini gösterdi. Bu temel mitosun kahramanı ayrılma, sınav, dönüş aşamalarından oluşan bir serüven yaşıyordu. Mitos kahramanı bir nesneyi bulmak için yola çıkar, ayrılma, türlü engellerle karşılaşır ve bir ara yeraltı dünyasına iner, orada karanlık güçlerle çarpışır, sınav, istediğini elde eder ve dönüşe geçer. Bu arama yolculuğunun başarıyla sonuçlanması, toplumun refahı demektir. Kahramanın yer altına girmesi ve çıkması, simgesel olarak ölmesi ve yeniden dirilmesi anlamına gelir. Bu üç aşamalı olay örgüsü, çeşitli anlatı türlerinde, eposlarda, masallarda, romanslarda ve hatta bazı romanlarda görülebilir. Gılgamış'te, Virgilius'un Aeneas'ında, Kırgız destanı Manas'ta ve daha pek çok eposta kahraman bir ara yer altına inerek bu üçlü kalıbın aşamalarından geçer. Romanslarda da mitos kahramanının arama arketipi diyebileceğimiz serüveni tekrarlanır. Ancak tipik romans kahramanının amacı yer altında saklı bir hazinedir çoğunlukla. Ve bu hazineyi bekleyen bir ejderha türünden korkunç bir yaratık vardır. Kahraman yer altına iner, ejderha ile çarpışır, hazineyi elde eder ve yurduna döner. Bazen kaçırılmış bir kızı da kurtarır. Örneğin bizde Battal Gazi hikayeleri arasında yukarıdaki kalıplara uyan örneklere rastlarız. Bir tanesinde Kral Mihrasep, Müslüman olmak için bir devin kapıp götürdüğü kızının kurtarılmasını battala şart olarak koşar. Battal devin bulunduğu kuyuya iner, orada bir deniz vardır ve bir balık battalı bir adaya çıkarır. Adadaki sarayda 18 kız devin esiri olarak hapistir. Battal devi öldürür, kızları ve sarayın tüm hazinesini alarak yeryüzüne çıkar. Mihrasep ve halkı Müslüman olurlar. Bu arama romanslarını ayin terimleriyle açıklarsak diyebiliriz ki bunlar bolluğun kıtlığa galebesini, erkekle dişinin birleşmesini, yaşamın ölüme üstün gelmesini ifade ederler. Bilindiği gibi masallarda da rastlarız bu yapıya. Bir kralın ya da padişahın oğlu değerli bir nesneyi ya da bir kızı bulmak için yola çıkar. Birçok engelle karşılaşır. Doğaüstü güçlere sahip insanlardan ya da hayvanlardan yardım görür. Sınavlardan geçer ve sonunda istediğini elde ederek döner. Modern romanda bu tür yolculuk bir iç yolculuğa dönüşür. Kişinin psikolojik düzeyde kimliğini aramasıdır bu. Neden çok eskilerden kalan bu kalıpların, arketiplerin günümüz edebiyatında bile bir geçerliliği var? Bir açıklamaya göre bunun nedeni mitos öyküsünün insanın derinlerde yatan kaygılarını, korkularını, isteklerini dile getirmesidir. Onun için bu kalıpların bugün de okurda yankılar uyandıran etkileyici bir rolü vardır. Carl Jung'a göre edebiyatta karşımıza çıkan bu arketipler, insanların ortak bilinç dışında yatan ve bize çok derinden seslenen psişik davranış formlarıdır. Jung'un vizyoner dediği bu tür eserler karşısında şaşırırız. Nasıl davranacağımızı bilemeyiz, uyarılmış oluruz, hatta çekiniriz, anımsadığımız günlük insan yaşamı değil, düşlerimiz, korkularımız, zihnimizin ara sıra kuşkuyla sezdiğimiz karanlık köşeleridir. Edebiyatta yer alan arketipleri ölü alegoriler sanmamalıdır. Bunlar insan yaşantısının çok eski temel formlarıdır ve bunun içindir ki bizde derin tepkiler uyandırırlar. Yine bundan ötürüdür ki arketipleri kullanan sanatçı kendi kişisel yaşantılarını aşarak evrensele dokunmuş ve kişisel sesinden daha güçlü bir sesle okura seslenmiş olur. Mitostan yola çıkan eleştiri yöntemi denince akla ilk gelen ad Northrop Frye olur. Çünkü bu eleştirmen yeni eleştiri yöntemini dağınık ve sistemsiz bulduğu için daha nesnel ve bilimsel bir yönteme gereksinim olduğunu söyleyerek temeli mitos kuramına dayanan büyük bir sistem geliştirdi. N. Frye'a göre edebiyat tarihine bakacak olursak burada bir takım yasalara göre işleyen bir sistemin var olduğunu görürüz. Anatomy of Criticism 1957 adlı kitabında açıkladığı bu sistemi burada özetlemeye bile olanak yok. Ancak temel ilkesine kısaca değinmek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Frye ilk önce dört tür saptıyor. Güldürü, romans, tragedya ve hiciv. Bunların her birinin yılın dört mevsimiyle ilgili mitosa tekabül ettiğini söylüyor. Yani bahar, yaz, güz ve kış mitoslarına. Sonra bunların her birinin özelliklerini, imge çeşitlerini, karakterlerini ve bunun gibi şeyleri belirtiyor. Frye'a göre bunlar bir sırada takip ediyor. Başta mitos vardı ve tarihsel gelişme hicve doğru oldu. Ama sonra yine mitosa dönüş olacaktır. Bu demektir ki çevrimsel, siklik bir devinim vardır edebiyatta. Böyle geniş bir sistem kurmaya çalışması bakımından Frye bir anlamda yapısalcılara yakın bir tutumla yaklaşmıştır konusuna. Ama dil bilim modelinden hareket eden yapısalcılara oranla bu yaklaşımı yeterli derecede disiplinli sayılmaz. Şu da var ki arketipçi dediğimiz eleştiri Frye'ın önerdiği yolda gelişmedi de. Yeni eleştirinin yardımcısı olarak tek tek eserlerin yorumlanması yolunda gelişti. Eleştirmenler, yazarın farkında olmadan kullandığı mitos dilini çözmek, arketip karakterleri, simgeleri, olay örgüsü kalıplarını saptayarak eserin derin anlamını çözmeye yöneldiler. Dördüncü kısım. 11. bölüm. Okur merkezli kuramlar. Buraya kadar sanatı açıklamak için dış dünyaya, yazara ya da esere dönük kuramları inceledik ve bu kuramlara yatkın eleştiri yöntemlerini gözden geçirdik. Bu bölümde ise okuru odak noktası yapan kuramlara göz atacağız. Okur merkezli kimi kuramlar çok eski, kimileri ise yenidir. Ancak biz burada bunlardan 20. yüzyılda ortaya atılmış iki kuramı incelemekle yetineceğiz. Bunlardan birisi E.A. Richards'ın kuramıdır ki buna duygusal etki kuramı diyebiliriz. İkincisi ise son yıllarda geliştirilmiş olan alımlama estetiği ya da alımlama kuramıdır. Duygusal etki kuramı. Richards'ın kuramını incelemeden önce estetikte okuru merkez yapan görüşlerin ortak bazı noktalarına değinelim. Sanat eserlerinin çok çeşitli etkileri olduğuna kuşku yok. Bir eser okuru ahlak anlayışı bakımından, dinsel yönden ya da politik inançlar yönünden ve bunun gibi şeylerle etkileyebilir. Ama Richards'ın kuramı bu yan etkileri hesaba katmaz sanatı açıklarken. Onun yerine sanatın sanat olarak yaptığı etkiyi sanatın tanımına temel yapar. Sanatı yaptığı esas işe göre tanımlamaktır bu. Bilindiği gibi bir şeyi tanımlarken onun tanımlayıcı niteliklerini belirtiriz. Bu nitelikler genellikle nesnenin kendinde mevcut içsel nitelikleridir. İnsan akla sahip bir hayvandır gibi bir tanımda insanın tanımlayıcı özelliği akıl sahibi olmasıdır. Yine tunç nedir sorusuna bakırla kalay alaşımı bir metaldir diye cevap verebiliriz. Ve böylece tuncun kendinde mevcut niteliklere işaret ederek tanımımızı yaparız. Fakat bazı nesneleri tanımlarken onları meydana getiren unsurlar da ya da yapılarına ait niteliklerden çok gördükleri iş yani işlevlerdir tanımlayıcı özellikler olarak gösterilen. Meydan larusu açıp balta maddesine bakarsak kesmek, yarmak, yontmak için kullanılan ağaç saplı, demir ağızlı alet diye tanımlandığını görürüz. Bütün aletler kullanıldıkları yere, gördükleri işe yani işlevlerine göre tanımlanırlar diyebiliriz. Duygusal etki kuramı sanatı bu yoldan tanımlamaya çalışır. Sanat eserinin de kendine uygun bir kullanışı, kendine özgü işlevi varsa tanımı buna dayandırmak mümkündür. Bugün edebiyatın, sanatın işlevi nedir sorusuna ne cevap verilebilir? Edebiyatın gördüğü işleve bakarsak pek çok şey sayabiliriz. Bilgi vermek, ahlak bakımından eğitmek, milliyetçilik duyguları uyandırmak, zevk vermek ve bunun gibi. Edebiyat saydığımız bütün bu şeyleri yapabilir ve yapmıştır da. Ne ki bazı estetikçilere göre bunlardan bir tanesi edebiyatın asıl kendine özgü işlevidir ve sanatı yapan özelliğin bu işlevde aranması doğrudur. Söz konusu işleve, zevk verme, estetik duygu veya heyecan uyandırma gibi adlar verilir. Sanat eserini biz okumaktan zevk aldığımız için okuruz. Gerçi okuduğumuz eser bizde başka etkiler meydana getirebilir. Belki eğitici rolü olur. Belki kötü fikirler aşılar. Bazı duygulardan arındırabilir, katarsis, uyku kaçırabilir ve bunun gibi. Ne var ki bunlar sanatın sanat olarak yaptığı etkiler değildir. Sanatı zevk için okumanın sonucu olarak meydana gelebilecek yan etkilerdir.